Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, Galatyalılara mektup 3. bölüm 5 ile 8. ayetlere bakacağız. Pavlos, ey akılsız Galatyalılar, sizi kim büyüledi diyor. İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu. Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı? Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor diyor Pavlos 3. bölüm 1 ile 5. ayetlerde. Pavlus onların arasındaki hizmetinden söz ediyor. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların onun haberciliğine saldırıda bulunduklarını anımsayacaksınız. Onun daha yeni bir haberci olduğunu, özgün 12'lerden biri olmadığını söylüyordu. Mesih'in yeryüzündeki hizmeti sırasında onunla birlikte değildi. Daha sonra gelmişti. Pavlus Galatyalılara onların ülkesine giden, onlara Tanrı sözünü bildiren ve aralarında mucizeler yapanın kendisi olduğunu hatırlatıyor. Bunları yasanın işleri olarak yapmamıştı. Pavlus bunun dikkatle altını çiziyor. Rab İsa Mesih'i onlar için ölen, dirilen ve kendisine güvendikleri kişi olarak bildiriyor. Bunu yaptıklarında bir mucize gerçekleşmişti. Yeniden doğmuşlardı. Pavlus haberci olduğu hakkındaki kanıta sahipti. O zamanlarda habercilere özel olarak belirtiler verilirdi. Yani habercilere haberci olduklarını kanıtlayan özel armağanlar verilirdi. Benim kutsal kitaptan anladığım kadarıyla haberciler kutsal kitapta adı geçen tüm armağanlara sahiptiler. Tüm belirti armağanlarına sahip oldukları kesindi. Pavlus mucizeler yapabiliyordu, hastaları iyileştirebiliyordu, ölüleri bile diriltebiliyordu. 12'lerden biri olan Simon Petros da aynı şeyleri yapabiliyordu. Bunları yapabilmek o zamanlarda haberciliğin özel belirtileriydi. Çünkü o dönemlerde Tanrı sözü henüz tamamlanmamıştı. Şimdi haberciler bize Tanrı sözünü vermişlerdir. Köşenin baş taşı olarak İsa Mesih'in ve haberciler ve peygamberlerin koyduğu temel üzerine kurulu olan imanımız vardır. Mesajlarına, duyurdukları müjdelerine inanabilirlik katan mucizeler yapabilme yetenekleriydi. Belirti armağanları vardı. Bizlere Tanrı sözünü verdikten sonra, yani haberciler Tanrı sözlerini bizlere aktardıktan sonra, yazıya döktükten sonra belirti armağanları yok oldu. Hatta ben onların habercilerle birlikte yok olduklarına inanıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta, Pavlus'un Galatyalılara yasayı bildiren bir ferisi olarak değil, İsa Mesih'i bildiren bir haberci olarak gitmesiydi. Bu o insanların yaşamış olduğu bir şeydi ve Pavlus buna güveniyordu. Özet olarak Galatyalıların imanla aklanmayı yaşamış olduklarını gördük. Bu yüzden onlara size ne oldu diye soruyor. Bu bölümde kutsal ruhtan 3 kere söz ediyor. Onlara ruhu yasa aracılığıyla almadıklarını hatırlatıyor. Kutsal ruh Mesih'e iman edişin kanıtıdır dostum. Müjdenin Galatyalılar ya da herkes için başka bir şeye bakmaksızın gerçek olduğunu anlamak önemlidir. Müjde objektiftir. Rab İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını ele alır. Deneyim müjdeyi destekleyecektir ve Pavlus'un da bu bölümde gösterdiği budur. Müjde yeterlidir. Deneyim bunu onaylar. Şimdi İbrahim'in örneğine geliyoruz. İbrahim'i örnek göstererek imanla aklanmayı açıklayan bu bölüm mektubun önemli bir kesimini oluşturuyor. Bundan sonra Hacer ve Sara'nın bir alegorisi gelir. Bu da bu mektubun 4. bölümünün sonuna kadar devam eder. Böylece şimdi bu kitabın İbrahim'in örnek olarak kullanılacağı özüne geldik. Örneğin diyor Pavlus Galatyalılar 3. bölüm 6. ayette İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Bu ayet Yaratılış 15:6'dan İbrahim peygamber hakkında bir aktarmadır. Avram Rab'be inandı. Rab bunu ona doğruluk saydı. Bu ayet ayrıca Romalılar 4:3'te de aktarılmıştır. Örnek İbrahim'in hayatının iman yaşamının ilk kısmından gelmektedir. İbrahim peygamber imanla aklanmaya çok iyi bir örnektir. Pavlus onu hem Romalılar ve hem de Galatyalılar mektuplarında örnek olarak kullanır. İbrahim'in yasa aracılığıyla aklandığı, doğrulukla donatıldığı söylenemezdi. Çünkü Musa'nın yasası İbrahim'den 400 yıl sonrasına kadar verilmemişti. Tanrı kendisine sünnet buyruğunu vermeden önce de aklandığı, doğrulukla donatıldığı söylenemez. Günümüzde vaftiz, inanlının imanının arması ve kanıtı olduğu gibi sünnet de İbrahim'in imanının arması ve kanıtıydı. Ne sünnet ne de vaftiz insanı kurtarabilir. Hayır, aslında kurtuluşa hiçbir katkıları yoktur. Bunlar sadece içinsel bir işin dışınsal kanıtlarıdır. Burada söze edilen olay yaratılış 15'tir. İbrahim peygamber yeğeni Lut'u kurtarmak için Doğu krallarıyla savaştıktan sonra Sodom ve Gomorra krallarından herhangi bir ganimet almayı reddetti. Tanrı ben senin kalkanın ve büyük ödülünüm diyerek ganimeti reddederek iyi bir şey yaptığı konusunda ona güvence vermek için İbrahim'e gözüktü. İbrahim pratik biriydi ve Rab'le biraz açık konuşmaya başladı ve Rabbin bizim de bunu yapmamızı istediğini hissediyorum dostlarım. Oğlum yok diyor İbrahim ve sen bana bir oğlum olacağını söylemiştin dedi. Rab bundan söz ettiğin iyi oldu İbrahim. Sana söylemek istediğim bir şey vardı dedi. Tanrı ona soyundan gelecek olanların deniz kenarındaki kumlar kadar sayısız olacağını zaten söylemişti. Şimdi Tanrı onun elini tutup göklere bakmasını söyler. Vakit gece olmalıydı. Dünyanın o tarafında çıplak gözle 5000 yıldız görebileceğini duymuştum. 16 inçlik bir teleskopla 50.000 yıldız görürsünüz. 100 ya da 200 inçlik bir teleskopla neler görebileceğinizi bilmiyorum. Her ne olursa olsun herhangi bir teleskobun size o zaman görünen yıldızları tam olarak sayısıyla gösterebileceğini sanmıyorum. Tanrı İbrahim'e yıldızları sayamazsın. Aynı şekilde soyundan gelecek olanları da sayamayacaksın demiştim. İbrahim peygamberin yanıtının ne olduğunu biliyor musunuz? Avram Rab'be inandı. Rab bunu ona doğruluk saydı. İbrahim peygamber Rab'bin verdiği bu vaade, bu söze iman etti. İşte bu ona doğruluk sayıldı. Özgün dil olan İbranice'de düşünce çok güzel bir şekilde dışa vurulmuştur. Tam olarak İbrahim'in Rab'be amin dediğini söyler. Tanrı ben bunu yapacağım dedi ve İbrahim de amin dedi. Bunun sizin ve benim hayatlarımız için bir uygulaması var mıdır dostum? Tabii ki vardır. Tanrı size ve bana sizin için ölmesi üzere oğlumu verdim. Eğer ona iman ederseniz mahvolmazsınız. Yok olmazsınız. Yargıya gelmezsiniz. Tam tersine ona iman ederseniz sonsuz hayata sahip olursunuz demektedir. Siz buna amin diyecek misiniz? Tanrı'ya inanacak mısınız dostum? Bunu biz söylemiyoruz. Bu müjdeyi, bu sözleri Tanrı'nın kendisi kendi sözlerinde söylüyor. Öyleyse buna amin diyecek misiniz? Onun oğlunu kabul edecek misiniz? Tabi kutsal kitap Tanrı'nın sözü İsa Mesih'e oğul dediği zaman bu tümden tamamen ruhsal anlamdadır. Eğer bunları yaparsanız imanla aklanmış olursunuz. İbrahim'in yaptığı da buydu. Tanrı'ya inandı ve o anda Tanrı onu doğru ilan etti. İşlerinden yaptığı iyiliklerden, sevaplardan ötürü mü? Yasaya bağlılığından ötürü mü? Hayır. İşleri kusursuz değildi. Tanrı'ya sunacak kusursuzluğu yoktu. O dönemlerde yasa verilmemişti. Ama yine de Tanrı'ya boyun eğmekle kurtulmadı. Pavlos birazdan bu düşünceyi açacaktır. İbrahim Tanrı'ya iman etti, Tanrı'nın söylediği sözlere amin dedi ve bu ona doğruluk sayıldı. İbrahim o anda kusursuzluğa sahip olmadığı halde daha sonra sahip oldu çünkü imanı doğruluk sayıldı. Bu aklanma doktrinidir. Bu doğrulukla donatılma öğretisidir. İbrahim Tanrı'nın önünde aklanmış olarak durur. Bundan sonra İbrahim Tanrı'ya bana söylediklerini yazıya geçirebilir misin dedi. Belki siz, ben tekvin yani yaratılış kitabını okudum ama böyle bir şey hatırlamıyorum diyorsunuzdur. İşte burada tekvin 15'tedir. Dikkat edin, Tanrı Avram'a bu toprakları sana miras olarak vermek için Kildanilerin Ur kentinden seni çıkaran Rab benim dedi. İbrahim'in yanıtını dinleyin. Rab'be cevap verip o süper dindar kutsallardan biri değil. Avram ya Rab Yahve. Bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Tekvin 15 ayet 8. Yani bunu yazıya dök. Tanrı İbrahim'e mahkemeye gel ve orada yazıya dökeceğim diyor. Şimdi birisi bir dakika diyor. Böyle bir şey söylemiyor. Ama diyor dostum, Rab şöyle karşılık verdi. Bana bir düve, Bir keçi, bir de koç getir, hepsi 3'er yaşında olsun, bir de kumruyla güvercin yavrusu getir. Yaratılış 15 ayet 9. O zamanlarda kontratlar böyle yapılıyordu. Yeremya'da, Yeremya 34:18'de bu şekilde bir kontrat yapmaktan söz eder. O zamanlarda bir kontrat yapıldığında birisi bir şey yapmayı kabul eder ve diğeri de buna karşılık bir şey yapmayı kabul ederdi. Bir kurbanı iki parçaya bölerler, yarısını bir tarafa, diğer yarısını da diğer tarafa koyarlardı. Sonra da el ele tutuşup iki parçanın arasından yürürlerdi. Bunu yapmaları kontratı mühürlerdi. Bir noterin önüne çıkmakla aynı şeydi bu. Bunun üzerine İbrahim kurbanları hazırladı ve bekledi. Bütün gün bekledi. Etlerin üzerine kuşlar geldiler ve İbrahim onları kovaladı. Tanrı İbrahim'le buluşmakta geç kalmıştı. Güneş batana dek oraya gelmedi. Yaratılış 15 ayet 12. Tam kontratı imzalamak üzereyken Tanrı İbrahim'i derin bir uykuya daldırır. Bunun nedeni İbrahim'in kurbanların arasından Tanrı ile yürümemesi gerektiğidir. İbrahim'in hiçbir vaatte bulunmaması gerektir. Vaat etme işini Tanrı yapmaktadır. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. Yaratılış 15 ayet 17. Tanrı etlerin arasından tek başına geçti. Çünkü antlaşmayı Tanrı yaptı. Ve İbrahim'in yükümlülüğü Tanrı'ya güvenmekti. Eğer antlaşma İbrahim'in sadakatine, belki her gece dua etmesine bağlı olsaydı, o zaman vaadin hiçbir faydası olmazdı. Bu yüzden bütün vaatleri Tanrı veriyor ve antlaşma Tanrı'nın sadakatine bağlı oluyor dostum. Kardeşim, 2000 yıl önce İsa Mesih sizin ve benim günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıha gitti. Tanrı kurtulmanız için sizden dualarınızı etmenizi ya da pazar okulunda iyi bir çocuk olmanızı istemiyor. Sizden, sizin için ölen oğluna güvenmenizi istiyor dostum. Kontratı o yapar, Tanrı yapar. Vaadi veren, antlaşmayı yapan Tanrı'dır. Ve o sizi kurtaracaktır. Bu yeni kontrattır dostum. Bu yeni bir antlaşmadır. Eski kontratı İbrahim'le yapmıştı. İbrahim Tanrı'ya iman etmişti. Tanrı'ya amin demişti. İbrahim ona iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Tanrı hala bizlerden kendisine inanmamızı istiyor. Mesih'e güvenin ve kurtulacaksınız. Önümüzde çok görkemli bir resim var. Öyleyse şunu bilin ki diyor, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Galatyalılara 3 ayet 7. Tanrı yasa verilmeden önce, çok önce bunu İbrahim için yapmıştı. Tanrı İbrahim'in iyi işlerinden ötürü onunla bir antlaşma yapmadı. İbrahim'e eğer bana inanırsan ben bunu senin için yapacağım demiştir. İbrahim, sana inanıyorum ya Rab demiştir. Tanrı imanınızın sağlam bir temel üzerinde olmasını istemektedir. Ama dostum, eğer Tanrı'ya gelirseniz ona imanla gelmelisiniz. Tanrı yüreğinizin kapısına gelmiştir. Daha ileriye gelemez. Kapıyı kırmayacaktır. Kapıyı çalıp işte bak, kapıda durup çalıyorum. Her kim sesimi duyup kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte akşam yemeği yiyeceğiz der. Kapıyı ancak siz açabilirsiniz. Siz ve ben Mesih'e kurtarıcımız olarak güvendiğimizde İbrahim'in kurtulduğu şekilde imanla kurtulduk. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi. Galatyalılar 3 ayet 8. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e müjdesini önceden verdi diyor. Eğer işler olmadan iman İbrahim için yeterli değil idiyse biz neden farklı bir şey arzulayalım? Ve kutsanma İbrahim'in yasayı yerine getirmesinin değil, imanının karşılığı olduğu gibi bizler neden imandan yasanın işlerine dönelim? Tanrı İbrahim'e müjdeyi verdi. Tanrı bunu ne zaman yaptı? Paulus'un bize verdiği ilk örnek İbrahim'in iman hayatının başlangıcındadır. Şimdi Paulus İbrahim'in Yaratılış 22'de kaydedilen iman yaşamının sonlarında gerçekleşen bir olaydan söz etmektedir. Bu, İbrahim İshak'ı sunakta sunduktan sonra gerçekleşmiştir. Sundu dedim, çünkü Tanrı onu durdurduğunda onu sunmak üzereydi ve Tanrı İbrahim'i bunu yapmış olarak saydı. Tanrı'ya imanı olduğunu, Tanrı'nın İshak'ı ölümden dirilteceğine inandığını gösterdi. Şimdi, Tanrı'nın İbrahim'in iman etkinliğine verdiği karşılığa dikkat edin. Rabbim meleği ikinci kez göklerden İbrahim'e seslendi. Rab diyor ki, kendi adıma ant içiyorum. Bunu yaptığın, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak çünkü sözümü dinledin. Belli ki bu sırada Tanrı İbrahim peygambere müjdeyi bildirmişti. Çünkü İshak'ın sunulması, Mesih'in sunulmasının en iyi örneklerinden biridir. Tanrı İbrahim'in oğlunu kurtardığı halde kendi oğlunu İsa Mesih'i kurtarmamıştı. Onu yani İsa Mesih'i hepimiz için ölüme teslim etmiştir. Pavlos'un İbrahim'in hayatında görmemizi istediği önemli şey, onun Tanrı'nın sesine itaat ettiğidir. Tanrı kendisine bunu buyurduğunda İbrahim oğlunu sunmaya razıydı ve Tanrı dur dediğinde durdu. Tanrı'nın sesine itaat etti, davranışlarıyla Tanrı'ya iman ettiğini gösterdi. Yine Tanrı'ya iman etti ve Tanrı bunu kendisi için doğruluk saydı. Bazı insanlar Pavlus'un İbrahim hakkında söyledikleriyle Yakup'un İbrahim hakkında söylediklerinden ötürü kutsal kitapta çelişki olduğunu düşünürler. Pavlus, İbrahim'in imanla aklandığını söyler. Yakup, bilmek ister misin ey boş insan der. Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman yararsızdır. Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunak üstünde sunmakla yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı der. Ancak Yakup sözlerine onda imanın yaptığı işlerle bir arada işlediğini görüyorsunuz. Böylece iman yapılan işler sonucunda yetkinlik buldu diye devam etmektedir. John Calvin bunu şu şekilde dile getirmişti. Sadece iman kurtarır. Ama kurtaran iman yalnız değildir. Yani kurtaran iman kişiyi iyi işlere götüren dinamik, canlı bir imandır. Umarım Yakup'un yasanın işlerinden söz etmediğini anlıyorsunuzdur. Yakup iman işlerinden söz ediyor. İman iyi işler oluşturur dostum. İman eski Adem'e, eski yaşayışa yani yanlış yaşayışa, günah dolu yaşayışa hayırdır. İman iyi işler oluşturur. İman iyi işler üretir. İşlerin sizi kurtaracağını söylemek arabayı atın önüne koymaktır. Ona bakarsanız bazı insanlar atı arabanın içine bile koyarlar. İmanın İbrahim'in hayatında olduğu gibi kişiyi işlere götürdüğünü görmek önemlidir. Tanrı yüreklerimizi görür. Mesih'e kurtarıcı olarak güvenip güvenmediğimizi bilir. İçten olup olmadığımızı bilir. Kilisedeki insanları kandırabilirsiniz. Komşularınızı kandırabilirsiniz. İş arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Ve dindar görünebilirsiniz. Ama neden? Dürüst olup aynı zamanda da epey eğlenmemeli. Rol yapmanıza gerek yoktur dostum. Dürüst olabilir ve Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenebilirsiniz. Ve diri, dinamik iman iyi işler oluşturacaktır. Yakup'un ikinci bölümünü dikkatle okumak, Yakup'un İbrahim'i işler olmadan imanın ölü olduğunu göstermek için kullandığını göreceksiniz. Bu İbrahim'le ilgili verilen tarihin sonudur. Çünkü bu Tanrı'nın kendisine son olarak göründüğü zamandır. Pavlos'un Galatyalılarda İbrahim'in imanla aklandığını söylerken sözünü ettiği ayet bu değildir. Pavlos sadece imanın yeterli olduğunu söyler ve söylemek istediklerini de İbrahim'in yaratılışın 15. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. Yakup, işler olmadan imanın ölü olduğunu söyler ve bunu İbrahim'in Tekvin'in 22. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. İbrahim, 22. bölümde sözünü tutmayarak Tanrı'ya, "Bir dakika, söylediklerine inanmıyorum, bütün bu yıllar boyunca rol yapıyordum," deseydi, O zaman İbrahim'in imanının sahte iman olduğu belli olurdu ama Tanrı daha yaratılış 15'ten İbrahim'in gerçek imana sahip olduğunu biliyordu. Yakup'un sözünü ettiği işler yasanın işleri değildirler. Yasa İbrahim'in zamanında daha verilmemişti. Hayır, bunu kabul etmemiz gerekir. Yakup 2:23. Bu gelişmede kutsal yazıdaki şu söz yerine geldi. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı ve İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi der. Yakup bu ayetin başında Paulus'un ilk önce İbrahim'in iman yaşamı hakkında verdiği ayete dönüyor. Paulus bundan sonra müjdenin İbrahim'e hayatının sonunda Tanrı kendisine bu vaadi verdiğinde bildirdiğini söyler. Paulus ve Yakup tarafından yazılan bu parçaları etüt ettiğinizde hiçbir çelişki yoktur. Hayır, tam bir uyum vardır. Aynı şey söylenmektedir. Birisi başlangıçtaki imana bakmaktadır, diğeri sondaki imana bakmaktadır. Biri iman köküne bakmaktadır, diğeri imanın meyvesine bakmaktadır. İmanın kökü sadece iman sizi kurtarırdır. Ama bu kurtaran iman iyi işler oluşturacaktır. Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitaptan yaptığımız bu yorumlara ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa ya da anlamadığınız bir kesim bir parça olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Tanrı sözünden kutsal kitaptan yaptığımız bu çalışmalar, yorumlar haftanın her günü aynı saat ve metreden devam etmektedir Orta Dalga'dan. Lütfen yayınlarımızı ve yayın saatlerimizi dost ve arkadaşlarınıza da bildirin. Aynı zamanda yayınlarımızı iyi duyup duyamadığınızı bize bildirirseniz çok sevineceğiz. Ve böylece bize de büyük bir katkıda yardımda bulunmuş olacaksınız. Bize yazarsanız değerli dinleyicilerimiz bir İncil kitabını size hediye olarak yollayacağız. Yarın yeniden buluşuncaya dek Rabbin esenliği, barışı ve kayrısı sizin de üzerinizde olsun.